Hatıralar. TRT FM Radyosu'nun çok sevgili dinleyicileri, Hatıralar programından hepinize merhaba. Her hafta bu saatte, radyonuz mikrofonlarından sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımıza bu hafta geçmeden evvel her zaman olduğu gibi radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve hürmetlerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı tarihinin en parlak devirlerinden birisi olan Lale Devri adıyla maruf 18. asır başlarında Osmanlı hükümeti Fransa'ya bir sefir göndermişti. O zamanlar Osmanlı Devleti hiçbir memlekette daimi elçi bulundurmaz, ancak fevkalade elçi gönderirdi. İşte bu devirde de gönderilen elçi fevkalade bir elçidir. İki ülke arasındaki bazı meselelerin halledilmesi ve iki ülke arasındaki dostane münasebetlerin kuvvetlendirilmesi maksadına matuf olarak 28 Mehmet Çelebi isminde bir zat, bir bürokrat yanındaki bir heyetle beraber Paris'e sefir olarak gönderilmiştir. O tarihte Fransa Kralı 15. Louis henüz daha küçüktür, çocuk yaştadır. 28 Mehmet Çelebi Fransa'ya gidip gelene kadar yaşadığı hadiseleri, müşahede ettiği ve kendisine enteresan gelen şeyleri, hususları bir araya getirmiş, toplamış bir sefaretname haline. Bu sefaretname müteaddit defalar basılmıştır ve içinde çok enteresan hatıralar vardır. Bu programda da daha önceki programlarda bir nebze bu sefaretnameden bahsetmiştik. Bu hafta da bu sefarethaneden 28 Mehmet Çelebi'nin enteresan gördüğü, bizim de sizlerle paylaşmak istediğimiz bazı hususları inşallah burada sizlere takdim edelim. Evet, Savaş Bakanı bizim sefirimize diyor ki, burada yaralı ve hasta askerlerin tedavisiyle ve bakımıyla uğraşılan ayrı bir saray var. Bu saray görülmeye değer. Sizi orayı da görmeniz için davet ediyorum, diyor. Onlar da kabul ediyorlar. Bir askeri hastane bu. Öncekiler gibi, diyor 28 Mehmet Çelebi, burada da büyük bir kalabalık toplanmıştı. Bunların arasında şehrin isim yapmış ünlü kadınları da vardı. Bir sürü yiyecek ve şekerleme hazırlamışlar. Büyük bir meclis kurmuşlardı. 40-50 tane çalgıcı, oraya mahsus hiç görmediğimiz değişik sazlarla yemek boyunca nameler çaldılar, diyor. Daha sonra sarayı görmeye gidiyorlardı. Önce demek yemek yeniyor. Buradaki hasta askerlerin tedavi edildikleri salona götürüyor. 500-600 kadar hasta yataklarda yatan gördük. Doktorlar, tedavi için gerekli olan aletler yanlarında hazırdı. Daha sonra eczaneye gittik. Burada birkaç bin billur yuvarlak şişe, bin bir çeşit ilaç, hücrelere konmuş türlü türlü havan, elek ve ecza ile alakalı aletlerin toplanmış olduğu bir yerdi. Daha sonra ekmek fırınlarına uğradık. Burada pişmiş birçok ekmek vardı. Hem birinci kalite has ekmek, hem ikinci kalite ekmek vardı. Ancak ikinci kalite ekmekler de bembeyazdı. Oradan mutfaklarına gittik. Mutfakta çarkta dönen kebap şişleri vardı. Koyunları bütün olarak geçirmişler, pişiriyorlardı. Çorba pişirmek için de ocaklara birçok kazan koymuşlardı. Buradakilerin yemek vaktidir, seyrediniz, dediler. Hatırları için durduk. Yemek için hususi koğuşlar yapmışlar, yemekhaneler. Her koğuşta ikişer sıra sofra kurulu. Her birine 200'er adam oturmuş. Her dört adamın önüne büyük bir parça kebap, bir miktar çorba, dört ekmek, dört bardak şarap koymuşlar. Ayrıca hizmetle uğraşan adamlar da var. Burada bir intizam Nizam göze çarpıyordu. Üç katlı kargir bir binaydı bu askeri hastane. İşte askeri hastane ilk defa sefirimiz tarafından Fransa'da müşahede edilmiş ve gerçekten onun dikkatini çekmiş ki sefaretnamesine bu askeri hastaneyi enteresan bir hadise olarak almış. Evet, daha sonra Lala Marşal geliyor. Lala Marşal, kral 15. Louis henüz küçük olduğu için, çocuk yaşta olduğu için onun bir lalası var. Yanından hiç ayrılmayan, onun terbiyesiyle meşgul olan bir kimse. Ki o da Marşal, bir ziyafet tertipliyor ve bu ziyafete sefirimizi davet ediyor. Ziyafet kralın sarayında, gidiyorlar, çok ikramda bulunuyorlar. Kralı görmek ister misiniz diye soruyorlar, kabul ediyorlar. Yemek hazırlanıncaya kadar size kralımızı seyrettirelim diyerek ellerine tutup götürüyorlar. Daha önce sefir 28 Mehmet Çelebi krala çıkmış ve padişahın mektubunu takdim etmişti. Yine aynı yerde birkaç beyzade ile kralı geziyor, görüyorlar. Kral da bunları seyrediyor. Aslında meraklı olan kral bu değişik kıyafetli insanları görmek istiyor ve muhtelif vesileler hasıl ederek bu Osmanlıları görmek istiyor. Lala Mereşal kralımızın yüz güzelliğine ne dersiniz diye soruyor. Biz de maşallah dedik diyor. Kendisi 11 yaşındadır. Saçları da takma değildir diye kralın saçlarını tutup arkasını bize doğru çevirdi diyor. Saçları sırma gibiydi, beline kadar uzamıştı. Lala, yürüyüşü de çok güzeldir. Şöyle bir yürüyünüzde görsünler diyor. Bunun üzerine kral ta divanhane ortasına kadar köpek gibi yürüyor. Sonra tekrar geriye dönüyor. Sonra Lala daha hızlı hareket et, koştuğunu da görsünler deyince kral tekrar koşmaya başlıyor. Bu sefer Marşal beğendiniz mi diye soruyor. 28 Mehmet Çelebi tabii hayretler içinde. Allah mübarek etsin ne diyelim diyor. Neyse sonra divanhanedeki resimleri kralla beraber seyrediyorlar. Kral işte bu filanındır, bu filanındır diye bütün tabloları gösteriyor. Sonra odasına götürüyor. Odasındaki bütün eşyaları teker teker gösteriyor. Daha sonra kralın mücevherlerini görmek ister misiniz diye soruyorlar. Bu sefer kralın odasına giriyorlar. Kral ayakta. Hazinedarlar hazinedeki bütün mücevherleri yayıyorlar. Hepsini ayrı ayrı seyrediyorlar. İncilerle, efendim lal ve yakutla, inci ve elmasla süslü elbiseler gösteriyorlar. Sefirimiz bu elmasları, incileri tasvir ediyor. Biz bunları seyrederken kral eline aldığı bazı mücevherleri elimize verip bize gösteriyordu. Bu sırada Lala Marşal krala sordu. Bu mücevherler kimindir? Kral kimin olsa gerek elbette benimdir diye cevap verdi. Marşal yok bunlar senin değil tacındır cevabını verdi. Evet devlet hazinesi hiçbir zaman kral, hükümdarların olmaz sevgili dinleyiciler. O taca aittir ancak tasarruf yetkisi kraldadır. İnsanlarda yanlış bir kanaat vardır yani hazine kralındır kral istediği gibi bunda tasarruf eder değil. Kral, hükümdar, padişah, sultan ne derseniz deyin devlet hazinesinde ancak hukukun kendisine verdiği yetki çerçevesinde ki bu da geniş bir yetkidir, tasarruf eder. Sefirimiz diyor ki buradaki adetler, gelenekler kral büyüyüp de buluğ çağına gelmeden başına taç giydirmeye müsaade etmiyor. Bu yüzden kralın hükmetme dairesi de sınırlı. Güvenilir birinin yanına vasi tayin ediyorlar. Devlet işlerini aşağı yukarı bu vasi idare ediyor. Bunun da kralın da büyük amcası Dük de Orleans vasi olmuştu. İşte yukarıdaki sözlerin manası sen buluğ çağına gelip de başına taç giymeden bu mücevherlere sahip olamazsın diyerek terbiye etmekti. Daha sonra krala veda edip tekrar dışarı çıktık diyor sefirimiz. Kral Sarayı'nın başka bir kısmında, ülkenin dört yanındaki hudut boylarında ve yakın yerlerdeki küçük büyük kalelerin birçoğunun sahraları, bağ, bahçe, dağ, nehir ve varoşlarıyla, iniş ve yokuşlarıyla modellerini yapmışlar. Hazine dairesinden çıkınca buraya geldik. Bu modelleri seyretmek aşağı yukarı o kalelerin her birini olduğu gibi seyretmek gibi. Bunları hazırlarken o kadar ince noktalara dikkat etmişler ki hemen her kalenin sokakları, evleri, kilise ve köprüleri aslında olduğu gibi yapılmış. Maket yani. Disneyland var ya şimdi mesela, orada da böyle dünyaca meşhur eserlerin maketleri var. Bunun şöyle bir faydası oluyormuş. Savaş sırasında düşman kaleye hangi yönden saldırabilir? Hangi taraf daha sağlam? Ne taraf daha dayanıksız? Kral ve kumandan bütün bunları modeller sayesinde gözleriyle görür gibi oluyorlarmış. Bu resim modeller meydana getirilinceye kadar bir sürü masraf yapılmış. Bu modelleri her önüne gelene değil, çok az insana gösteriyorlar. Bize eğer görmek istiyorsanız seyredebilirsiniz demişler, biz de memnun oluruz demiştik. Muhasara ve muhafaza sırasında kale işlerinden anlayan ve aynı zamanda vekillik yapan general önümüze düştü. Bizi büyük ve uzun bir divanhaneye getirdi, anahtarla kapıyı açtı, içeri girdik. Girdiğimiz salonda hazır modeller halinde tam 125 tane kale vardı. Bunların her biri sofa büyüklüğünde masalar üzerine yerleştirilmişti. Öyle dikkatle hazırlanmıştı ki bir kalenin çevresinde olan dağları, ovaları, çimenleri, ağaçlık yerleri parmak kadar ipek parçalarından yapraklı ağaçlara, sular hangi yönden kaleyi çeviriyorsa, ortasından veya hangi tarafından geçiyorsa hepsini açık açık belirtmişlerdi. Ayrıca köprüler nasıl kurulmuş, kalenin hendeği ve kapıları nasıldır, şehrin sokaklarının genişliği, darlığı, hatta evlerin pencereleri bile sanki şehir içinde dolaşılırken seyrediliyormuş gibi görünüyordu. Bazı maketlerde de fethedilen kalelerin hangi yönden kuşatıldığı ve tabyaların nasıl ele geçirildiği belirtiliyordu. Modeller dikkatle tetkik edildiğinde bütün kalelerin vaziyetleri kolaylıkla öğrenilebilir zannediyorum. Bu maketler için büyük miktarda para harcadıkları halde elde ettikleri kazanç da çok daha fazla olmuş. Biz dolaşırken kral duramamış, yine çıkıp yanımıza geldi. Galiba elçi efendiyi görmekten hoşlanıyorsunuz dediler. O da biliyorum, o da beni görmekten hoşlanıyor diye cevap verdi. Bizi bir süre daha seyrettikten sonra çıkıp gitti. O gün kralla tam 3 defa görüşmek nasip oldu. 1-2 saat dolaştık, bütün maketleri gözden geçirdik. Bunların seyri bitince Lala Maraşel'e veda edip geriye konağımıza geldik. Seyyahımızın sefaretnamesinin, daha doğrusu sefirimizin sefaretnamesinin bu bölümü opera başlığını taşıyor. Biz mektepteyken de edebiyat dersinde sefaretnamenin bu kısmı okuma parçası olarak edebiyat kitaplarında bulunurdu. Sadece Paris'e mahsus adına opera denilen bir oyun çeşidi var. Burada çok tuhaf sanat ve hünerler gösteriyorlarmış. Operayı büyük topluluklar seyrediyorlar. Daha çok da şehrin zengin tabakası hoşlanıyormuş. Ara sıra vasinin de, kralın vasisinin de geldiği oluyormuş. Vasi bizi buraya davet etti, biz de gittik. Kral araba gönderiyor. Efendim, şeyi tasvir ediyor, opera binasının ihtişamını tasvir ediyor. Efendim, ilk defa gördüğü için işte sazcıların nerede oturduğunu, perdenin nasıl olduğunu, operanın bir hikayenin canlı olarak oynandığını efendim söylüyor. Opera da bir padişah vardı. Bu padişah başka bir padişahın kızına aşık oldu, onu istedi. Meğer kız da başka bir padişahın oğluna aşık. Oyun müddetince birbirleri arasında geçenleri ayrı ayrı gösterdiler. Mesela padişah kızın bahçesine gidecek oldu. Önümüzdeki saray bir anda kayboldu. Yerine limon ve turunç ağaçlarıyla dolu bir bahçe çıkıverdi. Oyunun bir başka yerinde padişah dua etmek için kiliseye gidecek oldu. Kral demek istiyor. Bahçede hemen büyük bir kilise göründü. Padişahla kızın arasını soğutup birbirinden ayırmak gerekti. Sihirbaza başvurdular. Ortaya bir sürü sihirbaz çıkıverdi. Böylece dekorlar, gök gürlemeleri, şimşek çakışlarını bizzat gösterdiler. Operanın çok kibar bir idarecisi de vardı. Opera çok masraflı bir sanat olduğu için geliri için büyük devlet malları bağlamışlar. Opera aynı zamanda Paris'in hususiyetlerinden birisi. Opera 3 saat kadar sürdü. Bitince kalkıp tekrar geriye konağımıza geldik. 1-2 gün sonra tekrar entrodüktör, yani kralın protokol müdürü geldi. Kralın sarayında opera tanzim edilecek. Gelirseniz hoşunuza gider dedi. Hem kralı görürsünüz. Gittik dedi. Aynı opera bu sefer kral sarayında muayyen bir salonda, operaya çok benzer bir salonda yapılmıştı. Bütün zengin kadınlar, çoğu altınlar içinde ziynete batmış mücevher elbiselerle gelmişlerdi. Biz oturduk, kral da geldi, yerine oturdu. Efendim böylece operayı seyrettiler. Böylece 2 kere sefirimiz Paris'te operaya gitmiş, operayı müşahede etmiş. O da tabii onun için şimdiye kadar görmediği bir şey olduğu için ve Paris'in bir hususiyeti olarak tavsif ettiği bir hadise opera. Onun için sefaretnamesinde operaya da müstakil bir efendim başlık açarak bir yer vermiş.
Thank you.
Fakat şimdi 28 Mehmet Çelebi'nin Paris sefaretnamesi arasında bu mehter maaşının yeri nedir demeyin. Belki bir Paris müziği çalmak daha uygun düşerdi ama dinleyicilerimiz bize sık sık haber gönderip radyoda daha çok mehter maaşı dinlemek istediklerini söylüyorlar. Biz de 28 Mehmet Çelebi bir Osmanlı bürokratıdır. Hadisi Osmanlılar zamanında geçmiştir. Osmanlı deyince de akla mehter gelir diye. Hem de dinleyicilerimizin arzusunu yerine getirmek sadedinde mehter maaşları çalmayı tercih ediyoruz. Ve 28 Mehmet Çelebi'nin sefaretnamesine devam ediyoruz. Vasi'nin, kralın vasisi dedik ya, Duc de Orléans. Bunun bir sarayı varmış. Saint-Claude sarayı. Vasi'nin yaşlı annesi halen o sarayda oturuyormuş. Çok güzel bir bahçesi vardır. Eğer seyretmek isterseniz gidelim dedi. Aynı zamanda Fransız askerlerinin kumandanı Monsieur de Baron da gelecek. O size yiyecek ve araba temin edecektir dediler. Neyse gittik. Şehrin bitiminden saraya varıncaya kadar iki tarafa dikilmiş ulu ağaçların arasından geçerek saraya geldik. Zaten Avrupa'nın hususiyeti bu. Yeşilliğinin bol olması tabii, yağmurlu bir iklim, rutubetli bir iklim. Sarayı gezdik. Gerçekten güzel bir saraydı diyor. Daha sonra yemeğe oturduk. Çerez cinsinden diyor. Gerçi ikram edilen şeyler çerez cinsinden hafif şeylerdi ama tatlı ve nefis yiyeceklerdi. Sonra bahçeyi gezdik. Bir havuza geldik. Havuzun ortasında mızrak biçiminde bir fıskiyeden su fışkırıyordu. Fışkıran bu sular havuzun çevresindeki ulu ağaçlardan bir iki adam boyu yukarı çıkıyordu. Sorduğumuzda tam 150 kadem yukarı çıktığını söylediler. Aşağı yukarı 3 kadem 1 metre olduğuna göre su 50 metre yükselmiş oluyor. Aynı zamanda etrafa o kadar çok su zerreleri saçılıyordu ki güneş havuzun üzerine aksettiğinde sanki bir gökkuşağı meydana geliyordu. Bize bu fıskiyenin ülkenin hiçbir yanında başka bir benzeri olmadığını söylediler. Sefirimiz böylece sarayın bahçesini geziyor. Her yana ağaçlar dikmişler ve birbirine bağlanan sokaklar yapmışlar. Bu sokaklarda yürürken her iki yanımızda mızrak boyunca yemyeşil duvarlar yükseliyordu. Ağaç sapları birbirlerine öyle sarılmışlardı ki sanki hepsi tek bir ağacın dallarıydılar. Bahçenin tamamı ancak 4 saatte dolaşılabiliyormuş. Biz ise arabayla ancak 1,5 saatlik bir sahayı dolaşabilmiştik. Daha sonra eşi benzeri olmayan Versailles Sarayı'nı görmeye niyetlendik. Ve yola koyulduk. Yol üzerinde Meudon Sarayı var. Kralın bir başka sarayı. Orada yemek yememiz kararlaştırılmıştı. Yola sabah çıktık. Kuşluk vaktinde Meudon'a ulaştık. Meudon Sarayı da çok güzeldi. Çok yüksekte bir yerde sarayın kurulduğu yer ve bütün Paris rahatlıkla görülebiliyordu. Bu sarayda yemek yedik. Yine bahçe için yapılmış kral arabalarına binerek bahçeyi dolaştık. Saint-Claude Sarayı'nda gördüğümüz manzarayı hatırlatacak ağaçlar ve yemyeşil duvarlar burada da vardı diyor. Evet, sefirimiz şimdi dünyaca meşhur Versailles Sarayı'na geliyor. Meudon Sarayı bahçesinde öğlene kadar dolaşıyorlar. Öğleden sonra Versailles'e hareket ediyorlar. Akşam üzeri saraya varıyorlar. Ve gönülleri ferahlatıcı bir saray, gamları dağıtıcı bir güzellik karşısında kaldık. Sarayın güzelliğini burada anlatmaya imkanı yok diyor. Elhak doğrudur. Ben de bu sarayı görmüş birisi olarak gerçekten Versailles Sarayı'nın Avrupa'da bir benzeri yoktur diyebiliriz. Sabah orada gece yattılar. Saray görevlileri geliyorlar. Bahçeyi dolaşalım diyorlar. Yine 4 kişinin çektiği ve kralın dolaşmasına mahsus 2 tekerlekli arabaya biniyorlar. Başka bir dairenin bulunduğu sahaya getirdiler. Burası birbirine çok benzeyen ağaçların kapladığı bir koruluktu. Koruluk içinde birbirine bağlı sokaklar vardı. Sokakların birbirleriyle birleştikleri yerlerde de şadırvanlı havuzlar vardı. Her şadırvan tunçtan hayvanlardan yapılmış. Sular bu hayvanların içlerinden fışkırıyordu. Koruluğun içinde 39 tane şadırvan saydık. Söylediklerine göre bunların her biri Hümayunname hikayelerinden birini canlandırmak için yapılmış. Hümayunname Kelli ve Dimne adlı bir Hint masal kitabıdır. Hint edebiyatının bir mahsulüdür. Her hikayenin konusunu ayrı bir levha üzerine asmışlardı. Daha sonra yine birçok fıskiyenin bulunduğu büyük bir havuz kenarına geldik. Havuz 3 kat. Ortasındaki fıskiye tam 20 metreye yakın fışkırıyor. İkinci kat biraz daha az, üçüncü kat ondan daha az fışkırıyor. Lüleleri baş parmaktan kalın olan havuzun yükselen suları gümüş selvileri andırıyordu. Sonra başka bir havuza geldik. Bunun özelliği iki kat somaki mermerden yapılmış. Bir trabzanla çevrili ve yanında iki renkli mermerden iki köşk var. Bu şadırvan 40 metreye yakın fışkırıyor. Sen Claude fıskiyesinden sonra suları bundan daha yukarı fışkıran başka bir fıskiye görmedik. Sular çok şiddetli fışkırdığı için etrafına birçok zerreler saçıyor ve düzgün bir selviyi andırıyordu. Daha sonra geniş havuzlu başka bir yere geldik. Bu havuz şimdiye kadar gördüğümüz havuzların en büyüğüydü. O kadar ki içinde beşer tane çifte kayıkla dolaşmak mümkündü. İçine ikişer sıra halinde baş parmaktan biraz kalın 60 tane fıskiyi dizmişler. Su akmaya başlayınca seyircide 60 tane gümüş selvi iki sıra halinde dizilmiş intibaını bırakıyor. Ayrıca uç kısmına da 3 tane şadırvan yapmışlar. Aşağı yukarı her birinde 15'er 20'şer fıskiye var. Bu fıskiyeler dikine ve düz olarak değil de daha değişik şekillerde fışkırıyor. Sanki hava fişeği gibi yerden çıkıyor, her biri başka yana eğiliyordu. Fransızların sanat hünerlerini ortaya koydukları daha nice şadırvanları gördük. Bunların bir benzerini başka bir yerde görmemiştik. Bu kadar çok havuzun sularından orta yere bir nehir çıkmıştı. Nehri haç şeklinde sokmuşlardı. İçinde de bir sürü kayık dolaşıyordu. Evet, sefirimiz Versailles Sarayı'ndan ve bahçesinden çok etkilenmiş. Versailles Sarayı'nın bahçesinde bir tarafta Trianon adında başka bir saray daha var. O sarayı görmek için ertesi gün kralın bindiği dayalı döşeli üstü örtülü bir kayığa binip nehirden yola çıktık. Nehrin sağ tarafında adı geçen saray ve bir de bahçesi yer alıyordu. Saray dışarıdan oldukça güzel ve iç açıcı bir yere benziyordu. Ayrıca kendine has değişik bir yapı stili vardı. Mesela diğerleri genellikle üçer dörder kat halinde yapılırken bu tek kat olarak yapılmıştı. Bahçesi de çok güzeldi. Nehrin son bulduğu yerde bir saray daha vardı. Onu seyretmek için indik. Bahçeye kuş evleri yapmışlardı. Yabani hayvanlar için ayrı kümesleri vardı. Kümeslerin önünde etrafı duvarla çevrili başka bir daire, meydan, orta yerlerinde de yine havuzlar, şadırvanlar vardı. Burası bir nevi hayvanat bahçesi. Burada bir sürü görmediğimiz hayvan seyrettik. Köşkten hayvanların bulunduğu yere kadar uzanan meydanın alt kısımlarını delmişler, kaldırım taşları aralarına küçük fıskiyeler yerleştirmişler. Kalabalık halk toplanıp da pencerelerden hayvanları seyrederlerken suyu salıverip halkın birbirine girip bağırışmalarını seyrediyorlarmış. Biz de yanımızdaki adamları nezaketle kuş evlerini seyredin diyerek aşağıya indirmiştik. Tam o sırada suları salınca gürültü patırtı arasında bize de zevkle seyredilecek bir manzara çıkmıştı. Ertesi günde sefirimiz o haç şeklindeki nehrin doğu yakasındaki Marly Sarayı'nı seyretmeye gidiyor. Marly de gönül açıcı büyük ve güzel bir saraydı. Öyle bir keyif yeriydi ki bir eşini başka bir yerde görmedim diyor sefirimiz. Bahçedeki birbirine sarılmış ağaçları daha önce hiçbir yerde görmedik. İki tarafta bulunan ağaçların dallarını birbirlerine öyle asmışlardı ki ağaçtan yeşil ve yüksekçe bir kemer meydana gelmişti. Yağmurlu havada burada dolaşacak bir kimse yağmurluğa ihtiyaç duymadan rahatça dolaşabilirdi. Ayrıca ağaçlardan kapı ve dehlizler olan odalar yapmışlardı. Yeşil yapraklarla örtülü ağaçları çeşitli şekillere sokmuşlardı. Tanzimde bile öyle bir intizam vardı ki seyredenleri mutlaka ferahlandırıyordu. Bu güzel bahçeyi gezip dolaşırken dünya müminlerin cehennemidir, kafirlerin ise cennetidir şeklindeki hadisteki fehvayı daha iyi anladık diyor sefirimiz. Yine bahçenin havuzlarını, fıskiyelerini, şadırvanlarını tasvir ediyor. Bahçe diyor, biraz yüksekçe bir yere kurulmuştu. Akıtılan sular için öyle emekler ve paralar harcamışlar ki hesaba gelmez. Önce Sen Nehri'nden su almışlar. Nehir çok aşağılarda olduğu için suyu yukarı çıkarmakta çok enteresan oyunlara başvurmuşlar. Nehir üzerine set yapmışlar. 12 tane büyük çark yapmışlar. Bu çarklar nehir suyuyla dönüyor. Her çarka ayrı bir tulumba yerleştirmişler. Tulumbadan çıkan suyu yukarı çekmek için adam beli kalınlığında 5 sıra halinde demirden yapılma künkler dizmişler. Bunları yukarı doğru çıkartıyorlar. Bunların sonunda bir depo var. Yukarı çıkan su orada toplanıyor. Suyu yukarı çıkarmak için çarklardan yine çarkların bitimine kadar birbirine bağlı demirden bentler yapmışlar. Çarklar döndükçe o demir bentleri ileri geri oynatıyor. Böylece tulumbalardan çıkan suları o demir künklere zorla sokup 150 metre yükseğe sanki merdiven çıkar gibi çıkarıyorlardı. Buralarda öyle hüner göstermişler ki seyretmeye ve anlatmaya değmez. Sonra o depodaki suyu bahçeye akıtmak için aynı İstanbul'daki Kırçeşme'de yapılmış yüksek kemer gibi bir kemer yapmışlar, büyük. O depodan kemerin üstüne yine demirden büyük künkler dizmişler. Evvelce olduğu gibi burada da zorlayıcı aletlerle suyu künklere sokarak kemerin tepesine çıkarmaya muvaffak olmuşlardı. Böylece bir yapının bir benzerini daha ne duyduk ne gördük. Daire halkımızdan bazıları kemerin üstüne 125 ayaklı merdivenle çıkmışlardı. dinleyiciler. Paris sefiri 28 Mehmet Çelebi, Versay Sarayı öyle büyük bir yerdir ki, burada 4 saray ve 4 bahçe daha vardır. Bunların hepsinin dolaşılması 7 saat sürüyormuş diyor. Ve Versay Sarayı'nın divanhanesini anlatıyor. Kubbelidir. Aslında buraya güzel ve iç açıcı bir manzara kazandıran da budur. Divanhanenin aynalı salonu kastediyor. İki yanını çok değerli somakiden nadide bir işçilik örneği ve gökkuşağından kavanozlar dizerek süslemişler. Kavanozlar paha biçilemeyecek kadar kıymetli taşlarla süslü. Divanhanenin bir yanı baştan başa pencere, bahçeye bakıyor. Bir yanı da boydan boya aynayla kaplı. Bu büyük bir duvarı aynaya akseden divanhane oldukça büyük görünüyor. Divanhanenin neresinden ayağa kalkılsa bahçe rahatlıkla seyredilebiliyor. Bu meşhur aynalı salon, işte baloların yapıldığı, taç giyme merasimlerinin yapıldığı salondur. Hazin hatıraları da vardır. Öyle ki 1870 senesinde Almanlar Sedan'da Fransızları yenip de Paris'i işgal ettikleri zaman Alman İmparatoru Versay Sarayı'nın işte bu aynalı salonunda taç giymiştir. Aynı zamanda Almanların 1. Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetini teyit eden anlaşmada işte Versay Sarayı'ndaki bu aynalı salonda imzalanmıştır. Hitler çok bahseder Versay Anlaşması. Evet, sefirimiz odaları gezmiş, kralın yatak odasını görmüş. Çok ince işçiliği olan bir yataktı diyor. Odanın birinde üstünde horoz bulunan bir saat vardı. Saat zamanı gelince horoz kanatlarını çırpıp ağzını açıyor ve bizim bildiğimiz horoz gibi 3 defa ötüyordu. Horoz öterken bir kapı açılıyor. Ellerinde gümüş kalkan ve topuz bulunan 2 kişi 4 çeyrek çalıp kayboluyorlardı. Bu kapılar kapanınca başka bir kapı açılıyor. Ortaya tahtında oturmuş bir kral çıkıyor. Onun üzerinde de başka bir kapı açılıyor. Elinde bir taç olduğu halde güya bir melek çıkıp elindeki tacı kralın başı üzerinde tutuyor. Yine aynı zamanda bir güneş doğup ortalığı aydınlatıyordu. Böyle bir enteresan saat yapmışlar. Bu sırada saat harekete başlayıp da bir devir tamamlandığında daha önce dışarı çıkmış olan şekilcikler yine çıktıkları yerlere girip ortadan kayboluyorlardı. Sonda da kapılar kapanıyor, saat çalışıyordu. Saatten başka o kadar çok tuhaf şeyler gördük ki gördüklerimin hepsini anlatamam. Başka bir bölümde ince hesaplarla yapılmış birbirinden geçme sayılamayacak kadar çok odalar ve daireleri olan azıcık akıl almaz yerler gördük. Versay öyle bir saraydır ki Avrupa'da bile eşi yoktur diye ün yapmıştır diyor sefirimiz. Evet, ben de Versay Sarayı'na ilk gittiğimde korkunç bir koku Versay bahçelerini sarmıştı sevgili dinleyiciler. Ben de Versay Sarayı'nın tuvaleti olmadığını duyduğum için demek ki hakikaten tuvaleti yok. Bu kadar insan tuvalet ihtiyacını şurada burada karşılarsa koku böyle olur diye düşünmüştüm. Meğerse o gün bahçelerin gübrelenme günüymüş. Bizim şahit olduğumuz koku o gübrelerin kokusuymuş. Fakat gerçek olan şu ki Versay Sarayı'nda bir tuvalet yoktur. Evet, sarayın tam karşısında bir büyük ahır var. Yanında da Küçük Ahır isimli bir başka ahır var. Ahırların her birisi bağlarıyla, bahçeleriyle, dayalı döşeli odalarıyla koskoca birer saray. Atları bağladıkları yerleri bile o güne kadar görmediğimiz bir şekilde kârgir ve kubbeli kemerlerle yapmışlar. Bu ahırdaki göz kamaştırıcı durumu görünce kendimi tutamadım, sordum bir ahır için bu kadar masrafa ne lüzum vardı diye. Bana ahırımız mahsus öyle yapılmıştır. Fransa kralının ahırı Kaiser'in sarayından daha güzeldir denilsin diye böyle masrafa girilmiştir dediler. Evet, bahçelere akıttıkları sulara da çok masraf etmişler. Her yeri gezdik, tozduk, havuzları dolaştık. Efendim, çevredeki bütün suları yaptıkları hususi yollarla bir araya toplamışlar ve ortaya büyük bir nehir çıkmış. Bu nehire benzeyen su da tepedeki havuza akıyor. Bu bahçe dünyanın garip şeylerinden sayılmaya değer oldukça güzel bir yerdir. Gerçekten Fransız bahçe mimarisi simetri üzerine kurulmuştur. Sağda ne varsa solda da o vardır. Muntazam yollar, muntazam kesilmiş ağaçlar. Versay Sarayı'nın bahçeleri sarayın kendisinden çok daha güzel ve çok daha meşhurdur. Sefirimizin ballandıra ballandıra anlattırdığı kadar var yani. Evet, 28 Mehmet Çelebi'nin Paris intibaları bitmedi ama Hatıralar programının müddeti bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Hatıralar programında ve yeni hatıralarla beraber olmak üzere hoşça kalın.
Hatıralar.